Nihat Sami Banarlı bir edebiyat hocası, bir edebiyat tarihçisi ve değerli bir müellif olmamış, böylece memleket irfanına kendinden hiçbir değer katmamış olsaydı da, Yahya Kemal gibi son asır Türk şiirinin abidesi bulunan bir milli sanat kıymetini ölümden kurtarmış olmasıyla ebediyen baş tacı edilmeye değer, mücahitler safında yer almaya hak kazanmış demekti. Nasıl deruni bir icbar, nasıl anlaşılmaz ve anlatılmaz bir ruh haletidir bilinmez. Yahya Kemal, hali hayatında hiçbir eserini kitap halinde toplayıp neşrettirmemiştir. Şiirleri dahi mecmua ve gazete sütunlarında kalmış olan büyük şair, fikir ve duygu bereketlerini sağlığında derleyip toplayarak kitap haline getirmemişse de, fazlına ve faziletine inandığını bildirdiği vefalı ve sadık talebesi Nihat Sami Banarlı, gerçekten hocasının metrukatından memleket irfanına abide üstüne abide dikmek fazlını ve faziletini göstermiştir. Birer mensur şiir zevki taşıyan makaleleri, hatıraları, bilhassa yakın tarihe ışık tutan mülahaza, mütalaa ve tespitleri, bütün bu damla damla birikmiş zihin ve duygu hazineleri Nihat Sami Banarlı'nın eline geçmemiş olsaydı, Türk edebiyatı tarihinin Yahya Kemal'i bir bütün olarak hakiki çehresiyle tanımasına imkan olamazdı. Sevmek, sevdiği ve inandığı dava ile münasebette ve alışverişte olmak demektir. Yahya Kemal'i sevenler, sevdiklerini zanneden veya iddia eleyenler vardır. Ancak bir taraf iddiada kalırken Nihat Sami Banarlı, Yahya Kemal'in fikir ve sanat bünyesini bir ilmi edebi teşrih masasına yatırıp titizlikle anatomisini yapmış, 15 sene süren geceli gündüzlü çalışmasının sonunda da Yahya Kemal'in fikir ve sanat ağacı, mahsul ve meyvelerini kültür hayatımızın üstüne döker olmuştur. Şunu bilmek ve itiraf etmek gerekir ki, büyük şairin metrukatı, Banarlı gibi uzun yıllar sanatı ve fikriyatı çevresinde haşır neşir olmuş, kifayetli ve kudretli bir otorite tarafından ele alınmamış olsaydı, o pare pare, didik didik kağıt parçacıklarından ilmi esaslara uyarak şaheserler meydana getirmek muhal ender muhal idi. Bir de sahasının ciddi ve sağlam söz sahibi olduğu kadar, ihlas ve imanla da kendini sipere almış bir inanmışı olan Banarlı'nın bu olmazları oldurmaktaki gayesini yalnız hocasına bağlılık ve hayranlıkla izah mümkün değildir. O, Yahya Kemal gibi voltajı çok yüksek bir şairin Türk tarihinin en az 1000 yıllık sayfeleri arasından toplayıp sanatı kadehine koyduğu celadet ve hamaset maceralarının muhteşem heyecan ve imanını Türk milletine de tattırmak istiyordu. İstiyordu, zira şairin aşk sınırına dayanmış lirizminde Türk milletine bir uyan işareti vardı. İşte onun içindir ki Nihat Sami Banarlı, hocasının çetrefil ve adeta birer bilmece dilsizliği ile susmakta olan sandığının önüne diz çökerek, o altından kalkılmaz yükü bir ibadet huşu ile sırtladı, taşıdı ve bilmeceleri ilim anahtarıyla çözüp Türk milletinin irfan hayatına aksettirdi. Acıklı belki de kasıtlı bir ihmal ile şairin yüzüstü bırakmış olduğu bütün o perakende ve dağınık yazılar, Yahya Kemal'in fikriyatı ummanında kulaç atmasını bilmeyenlere muhakkak ki boğardı. Ama Nihat Sami Banarlı, Yahya Kemal'in düşünce ve sanat deryasında yüzmesini bilen adamdı. Öylesine bilen adamdı ki, güreştiği hırçın ve coşkun dalgalara rağmen dalıp dalıp derinlerden yakaladığı cevherler arasında onun sanatı kadar bu sanata zemin hazırlayan dünya görüşünü, iliklerine işlemiş imanının ana çizgilerini bulup çıkarmanın da üstesinden geldi. Nihat Sami Banarlı, Yahya Kemal'in metrukatı sandığının başına oturmadan evvel, şairin çok taraflı, bir o kadar da kapalı iç bünyesinin mümin yüzünü hemen hemen bilen yok gibiydi. Zira büyük sanatkar hayatı boyunca Deruni macerasının yüzünü, Gavri Bahri'nin sahillere bıraktığı mücevherleri, çamurla sıvıyanlar gibi açığa vurmaktan itina ile kaçırmış, hatta kaçırmaktan da öte bir asabiyetle yardan da ayardan da gizleyip saklamıştı. Ancak bu saklanan sır, sandıklardan çıkıp Yahya Kemal Enstitüsü'nün seri neşriyatıyla güzel yüzünden peçeyi kaldırınca, sanatkarı idare eden, ona belki kendinin dahi bilemediği çocukluk yıllarından bu yana şevk ve heyecan gücü olmuş bulunan gerçek kaynakta böylece meydana çıkmış oldu. Yoksa enstitü neşriyata başlayıp sır sırlığını henüz kaybetmeden şairin ölümüyle beraber sol ideolojilerin politikacı edebiyatçıları onu da kendileri gibi bir ate, milli söyleyişleri manevi heyecandan kuvvet almamış bulunan inançsız, kupkuru bir şair olarak damgalama kampanyasına başlamışlardı bile. İşte Nihat Sami Banarlı, Yahya Kemal denen vatan, iman ve aşk şairinin ezel anasının sütüyle beslenmiş müstesna bahtlılardan olduğunu, kendi dilinden ve elinden dökülen vesikaların ve fotokopilerin şehadetiyle ortaya koydu. Böylece de hocasını halde ve gelecekte hiçbir kasıtlı hücumun yerinden oynatamayacağı tahtına çıkarıp oturttu. Memleket gençliği bugüne kadar Nihat Sami Banarlı'nın elinden bir yudum irfan suyu dahi içmemiş olsa, onun Yahya Kemal gibi bir vatan şairini manevi ölümden kurtarmış olmasının şükranını ebediyen unutmaması gerekir. Ey bütün atabekler, beyatlılar, banarlılar, Türk tarihi ve Türk'ün düşman kini ile kan ağlayan yüreği size minnet duyuyor, sizi çağırıyor, sizi istiyor. Bir manada öldünüz ama fikrinizle, imanınızla, sanatınızla yaşıyorsunuz. Bu fikir, bu iman, bu sanat dirilip çoğalıp geri gelsin. Türk milleti manevi zürriyetinizi bekliyor. Gönül vereceği, gönlüne gireceği sizi, siz atabekleri bin can ile gözlüyor, bin can ile istiyor. Takiyev. Annemin yeğeni, babamın da sınıf arkadaşı olan Nazmi Torfilli dayımız, gençliğinde bulut arkasına saklanan güneş gibi bir görünür bir kaybolurdu. Dayımız askerdi. Uzun seneler ateşe militer olarak memleket memleket dolaşıp da nadir zamanlarda yurda döndüğü vakit biz çocuklar için onu evimizde görmek bir nevi şenlik olurdu. Güler yüzlü, çelebi, nazik, atırşinas, yakışıklı, bilhassa kendisini sevdirmesini bilen adamdı. Ama bir kere memleketten ayrılıp o bitip tükenmez seyahatlerine çıktı mı, kendisini tekrar görebilmek yalnız bizim için değil, kendi çocukları için dahi Kaf Dağı arkasındaki anka kuşunu görmek kadar imkansızlaşırdı. Evlatlarına her manada kol kanat açmış olan yengemiz ise babalarının boşluğunu dolduran bir metanet, sabır ve temkin sahibi olarak sayısız meziyetleriyle yalnız evlatları tarafından değil, kocasının akraba ve taallukatı tarafından da sevilen ve sayılan faziletli bir insandı. Fakat o da kendisini içine girmiş olduğu ailenin bir parçası bilip, büyük küçük her ferdi sever, benimseyip bağrına basardı. Yengemizin yetişmekte olan çocuklarıyla beraber, serazat olmayı seven kocasının yanı sıra çiğni maçiğni dolaşması müşkül, belki de muhaldi. Nitekim yüzü kadar gönlü de güzel olan bu genç ve anlayışlı kadın, kah İstanbul'da, kah Afyon'daki Torfilli çiftliğinde kocasının dönüşlerini bekleye bekleye, biz çocukluktan gençliğe geçerken o da orta yaşlılar arasına girmiş bulunuyordu. Nihayet günlerden bir gün dayımız bir daha memleketini de çoluğunu çocuğunu da bırakmamak üzere vatana döndü. Babamla beraber oldukları zaman bu derya dil ve bol ahenk iki İstanbul efendisinin karşılıklı konuşmalarını takip etmenin ayrı bir zevki, ayrı bir çeşnisi vardı. çok gezmiş, çok görmüş Nazmi dayımızın maceralar ve hatıralar hafızası içinde şöyle bir dolaşmaya başlaması, üst üste tabakalaşmış o yığın yığın geçmiş zamana şöyle bir göz atması, nice hikayelerin yakasını açmak demektir. Nitekim Rusya'da ateşe militer olarak bulunduğu sırada tanıştığı ve bir hayli zamanda evinde misafir olduğu Tiflisli bir Türk'ün serancamı bunlardan biriydi. Tiflis'te Taki isminde bir taş hamalı vardır. Yaz demez, kış demez, sabahtan akşama yağmurda, karda, güneşte, ayazda çalışıp didinir ve kırdığı taşları sırtında taşıyıp gününün nafakasını çıkarır. İşini kendi seçmiştir. Kimse ona taş hamalı olacaksın dememiş ama gücüne kuvvetine bu işi uygun bulmuş ve isteye isteye de taş hamalı olmuştur. Rus hudutları içinde yaşadığı için genç adama Takiyev derler. Ama o gözü de gönlü de ana vatanda olan bir Türk oğlu Türktür. Herhalde babası Ehl-i Beyt muhibbi olmalı ki oğluna 12 imamdan biri olan İmam Taki'nin adını koymuştur. Ne ki üstünde yaşadığı topraklarda kimse ona Taki dememektedir. İsminin sonundaki ek, genç adama her zaman bir Rus esiri olduğunu hatırlatır. Çünkü genç Taki'nin Takiyev olduğu 20. asır başı, Türklüğün Moskov emperyalizmine boyun eğdiği Şom devirdir. Ne yapsın ki asırlardır Moskov hakimiyeti altına girmiş bütün bir şark ve Orta Asya Türklüğünün kaderi, onun da ayağına esaret bukağısını takmış ve çarların kölesi etmiştir. Bir zamanlar Moskova'ya kadar ılgar eden Kırım Türklüğü bile artık yoktur. Osmanlı himayesine baş kaldırmış olmasının kanlı ve acı akıbeti bu koskoca ülkenin çoktan hesabını dürmüş ve alem haritasından silip atmıştır. Osmanlı Türklüğünün ise Rus süngüsüyle asırlardır kan, can ve toprak kaybedip kendi başının derdine düşmüş olmaklığı, onu da yadellere düşmüş ırktaşlarına sahip çıkma gücünden mahrum bırakmış bulunmaktadır. Hey gidi koca Fatih Sultan Mehmet, o korkunç denecek siyasi basiretiyle nasıl da Rus tehlikesini daha 15. asırda görmüş ve Karadeniz kıyılarını çepeçevre zapt eylemek lüzumunu duymuştu. Bu gerçekten bir siyasi feraset, hatta kehanet idi. Zira o devirlerde İslam Birliği tehlikesi tehdit edici parmağını değil beş kıtaya, en yakın komşularına dahi sallamaktan uzak bulunuyordu. En büyüğü Moskova prensliği olan küçük knezliklerin kanlı çekişme sahnesi olan Rus steplerinde Türklere yaranmak ve hizmet etmek hala bir şeref, bir yarış ve rekabet mevzuydu. Öyle ki steplere hakim bulunan çeşitli Türk ve Moğol devletlerinin ordularında hizmete girmek Rus prensleri için büyük imtiyaz ve himaye teminatı demekti. Bu imtiyaz elde edebilmek için de knezler sık sık birbirleriyle muharebeye tutuşup birbirlerinin kanını dökerlerdi. Ama bir zamanlar baştan ayağı Türk ülkesi olan o stepler memleketinde artık Kazanlar, Ejderhanlar, Özbekler, Kırgızlar, Türkmenler, Yakutlar, Kalmuklar, Nogaylar yoktu. Hatta Azeriler, Dağıstanlılar ve bütün bir Kafkasya dahi Rus patronajının vahşeti ve zulmü altında gün günden erimekte bulunuyordu. Timurlenk, Altın Ordu devletini yıkmakla sadist ve basit bir istilacı olmaktan öte ne kazanmıştı? Zaten tarih boyunca birleşememenin, tek merkez etrafında toplanıp güç ve gaye birliğine erişememenin çilesini çeken Orta Şark Türklüğü, bu en kuvvetli siyasi mihrakını da kaybetmekle iki ateş arasında kalmış bulunuyordu. Toptan imha veya esaret yahut da Slavlaşıp Ortodoks Kilisesi'ne bağlanmak. Timur ileriyi gören bir medeniyet kurucusu değil, ortaçağ tipi bir istilacıydı. Zulme ve şiddete dayanan politikasıyla gerek Şark, gerek Küçük Asya Türklüğüne darbe üstüne darbe indirirken, Slav birliğine ettiği hizmeti düşünemeyecek kadar gözü dönmüş bir gaddar kumandan ve hükümdardı. Babalarının ve dedelerinin günahını temizlemek ister gibi Gazneleri, Buharaları, Semerkantları, Kaşgarları birer medeniyet merkezi haline getirmiş olan Babürlerin, Hüseyin Baykaraların devletleri ise Ergeç tepelerinden ihtirasla bakmakta olan Moskov emperyalizminin ayakları altında ezilmeye mahkumdu. Zira 15. asırda her ne kadar bu devletlerin siyasi istiklalleri ellerinden alınmamışsa da kültür bakımından yerinde sayan ve içinde bulunduğu çağın icablarına ayak uyduramayan bir toplum için istikbalin aydınlık olacağı düşünülemezdi. Genç ve çalışkan olduğu kadar tutumlu da olan Takiyev, günlerden bir gün tasarruf ettiği yedek akçesiyle büyükçe bir tarla satın aldı. Olacak bu ya, mülkiyetine geçmiş olan toprağın altında bir petrol yatağı olduğu meydana çıkıverince de zeki ve işbilir genç hamal ne yapıp yapıp civarın dağının taşının tapusunu üstüne geçirmek çaresini buldu. Dayımız Takiyev'in misafiri iken eski taş hamamlının sanayi ve ticaret müesseseleri, fabrikaları ve bankalarıyla kendi kurduğu bir şehir, bu şehrin içinde de bir sarayı bulunuyordu. Gerçi Tiflisli zenginin milyonları varsa da okuyup yazması yoktu. Fakat bir kağıdın üstüne çektiği çizgiyi gören bankalar derhal kasalarını açar ve tediyede kusur etmezlerdi. Takiyev'in sarayının salonları İngiliz ve Fransız stili eşyalarla döşeliydi. Fakat muayede mahalli olarak kullanılan merasim salonunda yüksekçe bir set, bu setin üstünde de vaktiyle taş kırdığı çekici ve bir de hamal semeri durur, bunu bilhassa herkesin görmesini isterdi. Takiyev Müslüman adamdı. Varlık onu firavunlaştırmamış, aksine olduğundan daha da yumuşatmış, ihtiyaçlı ellere yardımda eşine az rastlanır bir cömertliğe götürmüştü. İstanbul'u kasıp kavurmuş yangınlar belki de yeryüzünde hiçbir şehrin canını böylesine yakmamıştı. İşte şehrin de, şehirlinin de varlığını, dirliğini, asaletini, zarafetini, bayağılığa, fakirliğe, adiliğe ve köksüzlüğe çevirmekte payı olan bu yangınlardan biri gene ev, konak, han, hamam demeyip yaktığı bir seferinde Tiflisli Türk'ün de yüreği eleminden öylesine yanıyor ki hemen kesesini açıp yersiz yurtsuz kalmış soy ve din kardeşlerine büyük bir yardımda bulunuyor. Bugün Laleli'de teyyare apartmanları denen sarı badanalı o sıra sıra binalar Tiflisli Takiyev'in parasıyla yapıldığı zaman isimleri Harik Zedegan apartmanlarıydı. Ne yazık ki evlerinin külleri ortasında sefil ve çıplak kalmış biçarelerden belki hiç kimse açık gözlerin kurduğu barikatı yıkıp o eli de gönlü de açık adamın bahşişiyle yapılan bu meskenlere girip barınmak nasibini bulamamıştır. Zira devir İttihat ve Terakki devridir. Yani dar ağaçlarının meydanlardan eksilmediği devir. Hak iddia etmenin suç olduğunu, suçun da ne türlü cezalandırılacağını bilen vatandaş, iktidarın karşısında tam 10 yıl susmaktan gayrı ne yapabilmişti ki, şimdi sesini çıkarması mümkün olsundu. Artık sene 1917'ye gelmişti. Birinci Cihan Harbi'nin aleyhimize tecelli edişinin saklanmaz olduğu ve Türk kanının bütün cephelerde oluk oluk aktığı bu yılda Rusya, Bolşevik ihtilaliyle çarlık asırlarına rahmet okutacak bir taş devri idaresinin vahşet ve dehşeti içine giriverdi. İhtilalcilerin henüz kütlelere tam hakim olamadıkları, onun için de Türk topluluklarına istiklal vaat edip gerek Türk, gerek Rus halkını rejimlerine kazanmak politikasıyla avutmaya uğraştıkları bu devirde, akıbeti görüp kaçmak fırsatını bulanlar arasında Takiyev ailesinin fertleri de vardı. Geldiler ama yangından çıkanlar gibi çırılçıplak, aç ve sefil olarak geldiler. Ne hazin ki babalarının parasıyla yaptırılan o sıra sıra binalarda bir odaya dahi sığınamadan temelleri çatırdayan bir imparatorluğun sokaklarında yoksul ve garip kala kaldılar.